Musa 13. ayrım. Sayfa 221. Miriam'la konuşma. Burada daha çok kalacak mıyız? Moz kaç gündür Yeşun'un bu soruyu sormasını bekliyordu. Çadırın önüne çekip getirdiği ve sandalye görevi yapan kayanın üzerinde oturuyordu. Bir süre daha sustu, sonra gökyüzüne baktı ve cevap verdi. Ahit sandığıyla debirin bitmesini bekliyorum. Sonra da Tanrı'nın herkesin gözü önünde tecelli ettiği doruktan görülebilecek bir yere konulmasını istiyorum. Yaz geliyor. Su azalmaya başladı. Çobanlar kavgaya başladı bile. Yeşil duvara yaslandı, devam etti. Sonra Kenan. Kenan'a inanılmaz olacaklar sonunda. Yeşil duvara yaslandı, devam etti. Sonra Kenan. Kenan'a inanmaz olacaklar sonunda. Mos'un yüzüne baktı. Daha kırkına bile varmadan yüzünde derin çizgiler oluşmuş, yukarıda, dağın tepesinde alevlerle yanarak yaşlanmıştı sanki. Derisi soyulmaya başlamıştı. Göz kenarlarındaki kırışıklıklar, saçında, sakalında beyazlar vardı şimdi. Gençliğin son anıları, kıvırcık, söz dinlemez perçemler, bazı ihtiraslı, hatta mutlu bir anlamla bükülen dudaklar. Mos'un nihayet var edilmiş topraklara ulaştığında çok yaşlanmış olmamasını istiyordu. Şayet ulaşabilirlerse. Tanrı bilinci, var edilmiş topraklardan daha önemli, dedi Mos. Sonra Yeşu'ya gizli bir alayla bakarak sordu. Savaşmak istiyorsun değil mi? Merak etme, savaşacaksın. 6 hafta sonra ayit sandığıyla debir hemen hemen aynı zamanda tamamlandı. Mos, Levi kabilesinden cesur ve yürekli bildiği yetişkinleri ötekilerden uzakta ovada bir yere çağırdı. Debir, kampımızın ortasındaki alanda kurulacak, dedi onlara. Sizler çadırlarınızı debirin etrafında kuracaksınız. Onun koruyucusu, bekçisi olacaksınız ve orası bizim kutsal yerimiz olacak bundan böyle. İki halk var, dedi Levilerden biri. Tanrı'nın indinde iki halk birdir. Debiri oraya siz kuracak, ahit sandığını yerleştireceksiniz ve başka bir yere göçmemiz gerektiğinde yine siz söküp kaldıracak ve kutsal eşyaya taşıyacaksınız. Ahit sandığını da yine siz taşıyacaksınız. Ve tüm dini malzeme ve altın sofra takımları da sizin sorumluluğunuzda olacak. Neden biz Mos? Diye sordular. Çünkü bana söylendiğine göre siz hiçbiriniz o lanetli ve günahkar şölende dans etmeye gitmemişsiniz. Bir şefimiz olacak mı yoksa doğrudan sana mı bağlı olacağız? Evet, 5 şefiniz olacak. Harun ve 4 oğlu. Nadab, Abihu, Eleazar ve İtamar. Harun o şenlikte değil miydi? Diye sordu Levilerden biri. Canı sıkılmış görünüyordu. Gittiyse de aşırılıklara engel olmak için gitti. Cevap vermediler. Bir an sessizce Mos'a baktılar. Mos hiç renk vermedi. Bu kadar saf mıydı? Yoksa kardeşini bağışlamış mıydı? Harun'a karşı mısınız? Diye sordu. Ve yüzlerinden bu teklifi gerçekten de memnunlukla karşılamadıklarını anladığı için devam etti. Tanrı'nın emri üzerine sizleri toplayıp Mısır'dan çıkaran o değil miydi? Bildikleri bir şey vardı. Mos, Harun'un dini şef olarak başlarına getirilmesinin ne etki yapacağını sınamak istiyordu. Doğrudan ilgili olan kişinin haberi bile olmadan. Mos kısa bir sessizlikten sonra anlattı. Tanrı ile yaptığımız ahdi saklayan ahit sandığı debirin içine yerleştirilecek. Sunak önde olacak ve imkan bulduğumuzda dokunacak bir perde ile debirden ayrılacak. Debir, 100 arış uzunluğunda ve 50 arış genişliğinde bir alanın ortasında duracak. Dokuma malzemesi bulduğumuz zaman debir mor, erguvan rengi ve kırmızı perdelerle örtülecek. Ve debirin sınır çevresini belirleyen direkler arasında da böyle perdeler olacak. Ve bu perdelerin üzerine kerubi motifleri işlenecek. Leviler eğilerek selamladılar ve çadırlarına döndüler. Mos da arkaları sıra yürüdü ve yeni görevini bildirmek üzere Harun'un çadırına gitti. ''Kutlu bir gün!'' diye bağırdı Harun ağlayarak. Yakınlarda bir yerde olan oğullarını çağırmaya gitti ve dördü de Mos'un ellerini öpmeye başladılar. ''Kutlu bir gün!'' diye bağırıyordu Elişeba çadırın öbür ucunda. Bağırışmalar komşuları meraklandırmıştı. Miriam bile geldi. Mos'la konuşmak için yatağından kalkmıştı. Hastaydı ve Mos yüzünde yakınlaşan ölümün izlerini ve solgunluğunu gördü. Bağırmaya gücü kalmamıştı. Uzun süre konuşmadan birbirlerine baktılar. ''Tanrı'nın takdirine akıl ermiyor.'' dedi Miriam sonunda. Bu gerçeği yeni keşfetmiş gibi. ''Sen, Mısırlı kadının oğlu. Sen, şimdi bizim efendimiz sensin ve İbrahim'in tanrısı sana seslendi.'' Mos tek söz söylemeden ona baktı. Kardeşine olan saygıdan çok, yaklaşan ölüme saygısından. Miriam'ı hiçbir zaman sevmemişti. Ümidini bağladığı avutucu, sevgi dolu kız kardeş olamamıştı hiçbir zaman. Moss da sadece Apirolar için yararlı olma ihtimalini sevmişti. Ve aslında, diye biraz da alayla düşündü Moss, kendisi de ona benziyordu. Çünkü hiç tereddüt etmeden kutsal hedefine hizmet edebilecek olanları seçmişti. Yeşu gibi. Hatta Tisipora bile bu hedefin hizmetkarlarından biriydi. Kusursuz bir eş olduğu için. Cesur, yürekli ve güçlü insanlarımız yok değildi. Ama bizlere önderlik etme görevi sana verildi. Sesinde beğeniden çok hınç ve öfke seziyorum, dedi Moss. Dilimizi konuşamıyordun bile ve Tanrı'nın emirlerini sana yazdırdı. Evet Moss, beğeniyorum ve hayranım. Tanrı'nın zekasına hayranım. Gerçekten de sen tam aradığı insandın. Bizi Mısır'dan çıkardın, artık özgürüz. Ordumuz ve koyun sürülerimizle. Sana Memphis'te, sarayın avlusunda, babanın öldüğünü haber vermeye geldiğimde ve senin bana o kılıksız kıza tek kelimeyle cevap vermeden atını sürüp gittiğin gün, söyleselerdi inanmazdım. Senin Avaris'in prensi olduğun, lütfen evime gelip bana bir kedi yavrusu, bir kaz getirdiğin günler, hayal bile edemezdim bunu. Yok hayır, şefimizin sen olacağını hayal bile edemezdim. Peki, hınç, öfke neden? Artık benim hınç duymaya vaktim yok. Bu kendini beğenmişliğin söylediği bir cümleydi. O zamanlar aptalmışım. Güçlü bir kanın asla vazgeçmeyeceğini anlamamışım. Ne demek istiyorsun? Miriam alayla güldü. Kısa bir kahkahayla, kuru bir öksürük gibi. Bunu sen mi soruyorsun Moss? Güç ve iktidar senin kanında var. Sen de onlar gibisin. Seti gibi, Ramses gibi, bütün ötekiler gibi. Siz hükmetmek için dünyaya gelirsiniz. Güç ve iktidar sizin tek gıdanızdır. Seni gözledim. Mısır'dan çıktığımızda hemen hemen hiçbir şey yemiyordun. 3-5 meyve kurusu, bir parça ekmek, yarım matara acı su. Mısır'ı ve hükümdar ailesini bırakıp çıkalı çok oldu. Sizin davanıza soyundum. Sadece aşağı Mısır'ın prensi olmak sana yetmedi değil mi? Dayın Ramses'in boyunduruğu altındaydın. Kendini beğenmişliğin ve hırsınla hiç kimseden emir almak istemiyordun. Sadece Tanrı'dan belki. Her zamanki gibi küstah ve kırıcısın Miriam. Ama hasta bir insana öfke duyamam. Öylece karşı karşıya, huzur verici bir aydınlıkta iki taş heykel gibi duruyorlardı. Moss sağlam ve kararlı, Miriam yaklaşan ölümün esintisiyle ürpererek. Sonunda Moss'un sabrı tükendi. ''Hiçbir şey anlamamışsın Miriam.'' dedi. ''Hiçbir şey.'' ''Şeala, bütün yanlış fikirlerin ve haksız hınçlarının yükü altında iki büklüm gideceksin.'' Şeal, İbrani inancında ölümden sonra ruhların gittiği yer. Neyi anlamamışım diye öfkeyle sordu Miriam. Saflık, temizlik, Mısır sarayı, Seti, Ramses, bütün bunların bir çocuk için ne demek olduğunu bilebilir misin? Çürümüşlük, yolsuzluk, entrika, komplo, para hırsı, iktidar hırsı, hele iktidar hırsı. Sadece yalan dolan ve zinayla yaşayan, ağızları her an sizin o kadar özlemini çektiğiniz kızarmış kazların yağıyla pırıl pırıl adamlar. Nefesi sizin o sevgili soğanlarınız, sarımsaklarınızla leş gibi kokan o adamlar. Cinsellik ve para ve yalan ve güç tutkusu, bunlar beni Mısır'dan nefret ettirdi. Bir çocuğun ruhundaki saflığı ve adalet duygusunu unuttun mu? Gerçekten güç ve iktidar tutkunu olduğuma inanıyor musun? İktidarın simgesi olan şeylerin hangisi var bende? Mısır'dan çıktığımızda sizi karşılamaya geldiğim gün üzerimde olan giysiyi, üslüyü, sandalları giyiyorum hala. Aranızdaki pek çok insandan daha az, daha basit yemek yiyorum. Yok hayır Miriam, bana güç veren iktidar hırsı değil, Tanrı'nın sınırsız safiyeti, Tanrı'nın adaleti ve büyüklüğü. Sarsılmış, şaşırmış gibiydi Miriam. Kaşları çatık, gözleri acılıydı. Ama sonra birden omuz silkti. Peki sen Tanrı'nı nerede buldun? Burada mı? Dedim ya, hiçbir şey bilmiyorsun. Tanrı her yerde ve hepimizin yüreğindedir. Hatta bazı Mısırlıların bile yüreğinde. Havlayan ya da böğüren tanrılar karşısında kör olmamış bazı Mısırlıların. Tek ve yüce Tanrı. Zihni Nesat ona, deniz kıyısında kutsal ışığı aradığı günlere gitti. Miriam, anıların akışını durdurdu birden. Harun'u neden dini şef olarak seçtin? Diye soruyordu. Sen onu sevmezsin. Harun'u hiçbir zaman sevmedin. Zayıf ve yumuşak yürekli olduğu için sevmedin onu. Sen sadece genç ve güçlü insanları seversin. Yeşu gibi sert, acımasız adamları. Onu neredeyse oğlunun yerine koydun, senden sonra gelecek adammış gibi. Tanrı'nın senin de hayran olduğun zekasıyla bize hazırladığı kaderin zayıf adamlara tahammülü yok. Harun, zayıf iradeli olduğu için altın boğanın çevresinde dans etmeye gitti, sapkınlıktan değil. Öyleyse neden onu seçtin? Çünkü devamlılık gerekiyor. Mısır'da sizi bir araya getiren Harun'du. Ve belki de sen dini şef olmak istemedin. Sen ordu komutanısın değil mi Mos? Savaşın insanların şefi. Mos başının bir hareketiyle onun aklının ermediği konulara girdiğini belli etmek istedi. Savaş henüz bitmedi Miriam. Ve haklısın. Tanrı'nın hizmetleri başka işlere vakit bırakmaz. Yakında öleceğim için memnunum. Çünkü yakında öleceğim. Biliyorsun. Savaşlardan bıktım. Yoruldum. Kandan, şiddetten bıktım. Ben de bütün İsrail kadınları gibiyim. Var edilmiş toprakları istiyorum. Badem ağaçlarının, kan sarhoşu savaşçıların korkusu olmadan çiçek açacağı, kadınların kılıç korkusu olmadan karınlarını şişirebileceği ve erkeklerin sadece çok çalıştıkları bir günün akşamında yorgun olacağı bir vatan. Kenan Vadi'nin bize nelere mal olacağını bilmiyordum. Kan kokusundan nefret ediyorum. Mos başını önüne eğdi. Kan isteyen ben değilim. Tanrı'nın bize yazdığı kader böyle istiyor. Bu acımasız bir kader. Günaha giriyorsun. Evet acımasız diye bağırdı Miriam. Sen de onun kadar acımasızsın. Uzun uzun kız kardeşine baktı. Onunla bir daha konuşamayacağını biliyordu. Miriam çadırına döndü. Mos kederin yüreğine oturduğunu hissetti. Ahit sandığıyla debirin tamamlandığı haberi heyecan yaratmıştı. Mos çadırların ortasındaki alanı boşalttırdığı, Leviler oraya yerleştiği ve debire ayrılan yer askerlerin gözetiminde insanlara yasaklandığı zaman heyecan yerini garip bir coşkuya bıraktı. Leviler hazırlanan tahtalarla taşıyıcı kolları getirdiler. Mos'un ve ustaların yol göstericiliğinde kutsal anıtı kapısı güneye bakacak şekilde kurdular. İhtiyarlar ve gençler, herkes yan tahtaların nasıl konduğunu, geçmelerle nasıl birbirine oturtulduğunu, sonra bu işler tamamlandıktan sonra akasya ağacından taşıyıcı kollar geçirilerek sağlamlaştırıldığını çok da yaklaşmadan seyrettiler. Sonra Leviler ahit sandığını getirdiler, debirin içine yerleştirdiler ve son olarak sunağı da debirin önüne koydular. Apürular sadece taşınma sırasında ahit sandığını görmüşlerdi. İnanılmaz güzellikte bir altın sandık, göz kamaştırıcı, güneşten kopmuş bir parça. Kerubilerin açılmış kanatlarıyla örttüğü kapak ayrıca hayranlık uyandırmıştı. Sandığı taşımak için kullanılan ahşap kolların geçtiği halkalar da altındı. Ayaklar altın halkalarla süslüydü. Bunca görkemle heyecanlanmışlardı. Biraz daha durup bakamadıkları için üzülüyorlardı. Debiri seyrederek bunun acısını çıkardılar. Kutsal dolap yerine yerleştirilince bu kez sunağın taşınmasına tanık oldular. Sunak da bütünüyle altındandı. Ve sunağın taşıyıcı kolları, onlar da altın. Kutsal alanın çevresini belli edecek direklerin dikilmesini seyredebilmek için yer kavgası yapanlar oldu. Özellikle olağanüstü bir olay yaşandığını, tarihlerinin geleceğe akmaya devam ettiğini ve tanrılarının onları unutmadığını anlıyorlardı. Olayın etkisi öylesine güçlü oldu ki Medyenliler bile görmeye geldiler. Debiri görebilmek için çevredeki ağaçlara çıktılar. Medyen çadırları bu haberle sarsıldı. Apirular tanrılarına altın kalkmalı bir ev yapmışlardı. En çok etkilenenler gençler ve çocuklar oldu. Altınla kaplanmış, altınla süslenmiş, altın kalkmalı tahtaları, direkleri büyük bir saygıyla ciddi yüzlerle taşıyan bu adamlar. Tanrı kim diye sordular. Akşam uykuya dalmadan önce. Bizi her an gözeten ölümsüz hükümdarımız. Nerede şimdi? Gökyüzünde. O bütün insanların kralı öyle mi? O bizim kralımız. O Mos'tan daha mı büyük? O ölümsüzdür. Niye bu kadar çok altın var? Diye sordu Mos'un oğlu Gerşon. İhtiyar bir hocadan aldığı yazı dersinden dönüşte. Tisipora döndü, çocuğa baktı. Soruya şaşmıştı. Çünkü altın, eğer gerçekten katışıksız ve safsa, asla solmaz, kararmaz. Tanrı saftır, tertemizdir. O, saflığın kendisidir. Bunu asla unutma. Temizlik ve saflık, unutma. 13. ayrım sonu, sayfa 228.